Ayrım 12, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 145. Kısa adı siber suçlar olan bilgi teknolojileri müfettişi 30'lu yaşlardaydı. Oldukça solgun ve bitkin yüzünü son moda bir gözlük çevreliyordu. Kıçını laboratuvarından hiç çıkarmadı, 1000 kilometre uzaktan bile anlaşılıyordu. Profesör Valeriani'nin bilgisayarında bulunan dosyalar üzerinde ayrıntılı bir analiz yaptık. Tüm sonuçları raporda bulabilirsiniz. Sert bir tavırla bunları söylerken bir yandan da masaya koyduğu kalın klasörü işaret ediyordu. Özetleyecek olursanız, siz daha iyi yorumlarsınız ama bana sorarsanız profesyonel bir uzmanın ev bilgisayarında her türlü şeyi bulabilirsiniz. Kendisi bir üniversite profesörüydü dedi benle altını çizmek isteyerek. Müfettiş ikisinin aynı olduğunu belirten bir işaret yaparak profesör ve profesyonel bir uzman aynı istatistiksel grup içinde yer alır. Yani şüpheli bir şey yok. Benle içinde tüm dosyaların internet geçmişi ve programlar gibi ilgili tüm detayların listelendiği raporu karıştırmaya başladı. Demek yasa dışı hiçbir şey yok. Ah, hem de ne yasa dışı şeyler var ama sizi ilgilendirecek aykırılıklardan olduklarını düşünmüyorum. Mesela deli gibi film ve müzik indiriyormuş. Özellikle eski filmler ama içlerinde birkaç yeni film ve hatta porno da var. Porno mu? Evet komiser, porno. Ama kategorisel açıdan ortalamadan düşük bir yüzdeyle. Yani basit terimlerle? Basit terimlerle sivilceli bir ergenden ciddi bir profesöre kadar kişisel bilgisayarı olan hiç kimse internetteki sınırsız porno eğilimine karşı koyamaz. Eğer istatistiklere bakacak olursak sivilceli ergen kategorisi profesör kategorisinden ortalama olarak daha çok pornografik içerik indirmekte. Bu bana çok doğal geliyor dedi benle. Bir yandan kendine hangi kategoriye dahil olduğunu soruyordu. Polisler mi? Komiserler mi? Yoksa zavallı salaklar mı? Hem sonra istatistiksel açıdan yasal sayılan günlük porno miktarı neydi ki? Bu verileri özellikle profesörler kategorisini baz alarak inceleyecek olduğumuzda Valeriani'nin ortalamaya göre daha az indirenlerden olduğunu görüyoruz. Gerçi? İndirdikleri nasıl derler biraz farklı. Şey pornolar diyebiliriz. Benli müfettişin şüphe uyandıran beklenmedik utancı karşısında sırıtarak sordu. Aktörler arasında kadınların olmadığını söylemek istiyor olabilir misiniz? Müfettiş suçunu itiraf eden birinin ses tonuyla cevapladı. Evet, kadın yok komiser, gay pornoları indirmiş. Bak şu işe, iyi filmler mi bari diye sordu Benli küstah bir umursamazlıkla. Hiçbirinin tümünü izlemedim. Müfettiş ağzından kaçan bu tümünü kelimesiyle adeta yanıp tutuştuğunu hissetti. Ama şansına tam o sırada Ingroya kapıyı çalmadan nefes nefese bir halde içeri daldı. Ekibi Peschiara'dan çekebiliriz doktor, uçuşu tespit ettik. Orfeo'nun mu? Cristalli Sergio Malpensa havaalanından Lufthansa Hava Yolları'nın Milano-Frankfurt-Los Angeles seferini yapan uçağına binmiş. Benli parmaklarını masanın üstünde kısaca tıkırdattıktan sonra bir sigara yaktı. Los Angeles'tan birçok yere gidilebilir dedi Ingro'ya. Rezervasyonu internet üstünden mi yapmış? Bilemiyoruz doktor. O zaman kontrol et. Eğer internetten yapmadıysa biletini aldığı seyahat acentesini bul. Eğer gerçekten tatile çıktıysa paket tur programlarından almış olabilir. Gerçekten bir tatilse tabii diye düşündü Benli. Sonra kapıdan çıkmak üzere olan Ingroya'ya neredeyse bağırarak seslendi. ''Dönüş için rezervasyon yaptırmış, bunu da kontrol et.'' dedi. Ingroya çıkar çıkmaz biraz düşünceli bir halde tekrar genç müfettişe döndü. Yaşadığı utançtan biraz sıyrılmış olan müfettişin her halinden sigaradan çok rahatsız olduğu anlaşılıyordu. O zaman size göre profesörün bilgisayarında şüphe uyandıracak hiçbir şey olmadığını söyleyebiliriz, öyle mi? Komiser birkaç dakikadır kendine bilgisayardan tuhaf bir şey çıkmadığı halde neden müfettişin kendisiyle özel görüşmek istediğini soruyordu. Hayır yok ama buna her halükarda siz raporu sakince okuyup karar verin daha ziyade. Evet. Ortada ilginç bir durum var. İncelediğimiz tüm bilgisayarlarda birçok silinmiş veri buluruz. Bunda da durum farklı olmadı. Ancak müfettiş gözlerini kırpıştırarak sözlerini ara verdi. Kahretsin, belirsizlikleri seven başka biri daha diye düşündü Benli. Ama öncelikle bu bilgisayara format atılmış. Yani tüm sabit diskteki veriler silinmiş. Bilgisayardaki 3 sabit diskten biri tamamen silinmiş. Ama dikkat çekici olan format atılan gün ve saate bakın. Benli rapordan ilgili bölümü hızla buldu. Profesörün öldürüldüğü gün saat 21.36'da. İlginç dedi Benli sakince, içinden ise kahretsin, kahretsin, kahretsin diye geçiriyordu. Profesörün otopsi raporunda ölüm saati 21.30 ile 22 arası. Dahası da var komiser. Kronolojiye göz atın, bakın 21.32'de ne olmuş? Kahretsin, kahretsin, kahretsin diye geçirdi Benli yine içinden. Format atılmadan önce bilgiler bir CD'ye kaydedilmiş. Ve Profesör Valeriani'nin evinde bulunan teknik donanımlar arasında böyle bir CD yok. Komiser sigarasını küllükle yavaşça söndürdü ve yine aynı ağırlıkla yeni bir sigara yakıp derin bir nefes çekti. Ben şimdi sizden, bizim yani polis teşkilatının bu bilgileri kurtarabileceğimizi söylemenizi bekliyorum. Benli'nin ses tonunda tehditkar bir hava vardı. Solgun müfettiş komiserin bakışlarını göğüsleyip anlatmaya başladı. Diskte sadece 2 dosya vardı. Bunlar taranmış görüntülerden ve metin belgelerinden oluşuyor. İlk dosyanın basılmış halini görebilirsiniz. Raporun son sayfalarında olacak. Komiser Benli belirli bir çılgınlık içinde ilgili sayfayı aradı. Görüntüden net bir şekilde anlaşıldığı üzere bu eski bir el yazmasıydı ya da en azından Benli'ye böyleymiş gibi görünüyordu. Hemen yan sayfada metnin anlaşılır bir çevirisi yer alıyordu. Şu an Valle dilinde yazılmakta olan bu hikaye bazen Toskana dilini bazen de birçok başka lehçeleri içeriyor. Valde Brenly bir hamal olan benim hayatımı ve humiliyati keşişlerine dair öğrendiğim gerçeği anlatıyor. Compa Piskinyin adlı şair Cosimo Petterini, kimse hiçbir yazılı metni konseyde okunmadan önce başkasına duyuramaz. Bu bugün karşı gelmekte olduğum Valle kuralı, ama sen benim sevgili Nabadım artık yoksun. Gras Falcone'deki handa Vinazi'nin galonesi şarapla dolmuyor, sıkıntı içinde ve ölüyor. Ve ben artık sağduyulu ya da yaşlı olduğum için yazma ihtiyacı hissediyorum. Kendi gözlerimle tanık olduğum bana ait olan ve bir yanıp bir sönerek içimde uzun yıllar boyunca bana eşlik etmiş bir hikayeyi yazmak. Bunu bugün büyük Milano'muzun üstüne daha önce de üzüntüyle gördüğümüz bir sıkıntı çökerken yapmaya başlıyorum. Ürkütücü, ölümcül görevini tamamlamak üzere yenilenmiş ve daha da güçlenmiş öfkesiyle geri dönen bir lanet bu. Ah o eski Milano! Kibirli Adda ve Lambra akıp dururken kıyafetler içinde mutluluktan ne kalır? Senden geriye ne kalacak? Yazacak çok vaktim kalmadı. Beni bir San Gregorio'dan diğerine hiçbir pişmanlık duymadan taşıyacak şeyin ilk belirtilerini içimde şimdiden hissediyorum. Orası Fra Paolo'da Salo'nun ruhunun bulunduğu yer. Bu yüzden Parnas'taki 9 ilham perisinden yardım istiyorum. Kalem tutan elden akmaya hazır olan erdemi saçlarımın altındakine koymaları için yalvarıyorum. Yaşa, yaşa Galeone, ağzına kadar iyi şarapla dolu kase, ciğerlere nefes aldırmadan ağız dolusu yutmalı. Yaşa, yaşa Galeone.
9. Bölüm. Komiser Benli metni kafasını kağıttan hiç kaldırmadan en az 3 defa okudu. 3. okuyuşunda ilk okuduğundan daha fazla bir şey anladığı söylenemezdi ama bazı şeyler oldukça açıktı. İlk olarak adı geçen ve hamallık yapan kişi, yani Cosimo Petterini, humiliyatinin sırrını içeren bir hikayeyi kaleme almaya hazırlanıyordu. İkincisi, bu dosya Profesör Valeriani'nin ölümünün hemen öncesinde veya sonrasında bir CD'ye kopyalanıp vakit kaybetmeden bilgisayardan silinmişti. Üçüncüsü, ne el yazmasının orijinali ne de kopyalanmış CD profesörün evinde bulunamamıştı. Dördüncüsü, büyük ihtimalle bir tür antik Milano lehçesi olan bu tuhaf dili anlamasına imkan yoktu. Ve bu lanet davada yine ve yine bir uzmana ihtiyacı olacaktı. Nihayet beşinci ve sonuncusu, komiser başını kağıttan kaldırıp sordu. Sadece bu mu var?
Bu dosyanın içinde evet, ama size belirttiğim gibi ikinci bir dosya var ve o bundan çok daha ilginç.
İçinde daha mı çok metin var demek istiyorsun? Müfettiş başıyla onayladı. Peki bu ikinci dosya kurtarılamadı mı? Göremiyor muyuz?
Ne yazık ki şifreli.
Hadi ama, polisin bilgi işlem departmanının bir şifreyi bulmaktan aciz olduğunu mu söylüyorsun?
Müfettiş sakince açıkladı. Bir şifre hızla ve hiçbir sorun yaşanmadan bulunabilir. Ama şifreli bir metin bambaşka bir konudur. Özellikle de bir formattan kurtarılmışsa.
Hiçbir şey yapılamaz mı yani?
Elbette ki elimiz kolumuz bağlı oturmuyoruz komiser. Dosyayı temizlenip silinmiş bir diskten kurtardık.
Ne büyük memnuniyet diyerek alay etti benle. Bir yandan da yarım sigarasını küllükte ezmekle meşguldü.
Bitirmeme izin verin. Artık müfettişin ses tonu önceki kadar sabırlı değildi. Demek istediğim, biz üzerimize düşeni yaptık. Bu dosyayı deşifre etmek mümkün ama biz bunu yapamayız. Yeterli donanıma sahip değiliz. Veri kurtarma konusunda uzman bir yabancı şirkete başvurmak gerek. Bütün dünyada şubeleri olan bir Amerikan şirketi.
Yabancı bir şirket mi?
Gezegenin dört bir yanındaki polislerin büyük çoğunluğu ihtiyaç duyduklarında bu şirkete başvuruyorlar. Tıpkı yangın, sel ya da her türlü kazada verilerini kaybeden bireyler gibi.
Komiser Benli kim bilir kaçıncı sigarasını yakıp belirli bir coşkuyla içine çekti. İyi, neyi bekliyoruz o zaman? Dosyayı bu sihirbaz Amerikalılara gönderelim.
Bunun için yazılı bir dilekçeye ihtiyacım var.
Sorun değil, birkaç dakikada hazırlarım.
Bilişimcinin yüzünde hafif bir utanç belirdi. Affedersiniz doktor, ama bu işin maliyetleri çok yüksek. 4 sıfırlı rakamlar telaffuz ediliyor. Dilekçenin soruşturma savcısına direkt bağlı başkomiser tarafından imzalanması gerekiyor.
Savcı Benli'nin tekrar sormasına gerek kalmadan dilekçeyi imzaladı. Valeriani cinayeti hızla sonlandırılması gereken vakalardandı ve komiser Benli'nin gerekçeleri oldukça yerindeydi. Suçun işlendiği saatlerde bir CD aktarıldıktan sonra hemen silinmiş dosya, içinde ne olduğunu görmek üzere geri kazanılmayı hak ediyordu. Cinayet sebebi bu muydu? El yazmasını çalabilmek için miydi? Yüksek pazar değeri için mi, yoksa içinde adı geçen kişiler yüzünden mi? Humiliyatinin sırrı neydi? Bilişimdeki görevli Benli'ye bunu öğrenmenin 24 saatten fazla sürmeyeceğine dair bir palavra sıkmıştı. Komiser profesörün bilgisayarındaki parmak izlerinin aranması izini verdikten sonra belgeye dair bir şeyler öğrenebilme ümidiyle Margas'ı aradı. Ama görünüşe göre doktor o gün bir tarihçiden çok cerrahtı ve elleri bir hastasının karnının içinde dolaştığından ötürü telefona bile gelemedi. Benli Profesör de Carlo ile irtibata geçmeyi düşündü ama sonra bu fikrinden hemen vazgeçti. Valeriani'yi tanıyan herkes bu aşamada potansiyel şüpheliydi ve soruşturmanın ne şekilde devam ettiğini kesinlikle bilmemeliydiler. Yapacak bir şey yoktu. Komiser Margas'ın hastasının işini halledip ona dönmesini sabırla beklemek zorundaydı. 10 dakika boyunca sigarasının mavimsi dumanının arasında ofisinin duvarlarını izledikten sonra doktoru ameliyat odasından çıkar çıkmaz yakalamak üzere Puntos'una atladı. 100 metre kadar ilerlemişti ki fikir değiştirip bir şeylerden ilham bulmak ya da basitçe onu tüketen sinirden kurtulabilmek ümidiyle şehirde başıboş dolaşmaya başladı. Uzun bir süre sonra hiçbir adam ofise yaklaştıkça daha da kötüleşen ruh haliyle polis merkezine geri döndü. Bunun birçok sebebi vardı. Her şey üst üste gelmişti. Gerginlik, hayal kırıklığı. Öyle ki ofise girip hemen Ingroia'yı yanına çağırttığında sinirleri altüst olmuş bir haldeydi. Bıyıkları fırtınayı hemen algılayan müfettiş oldukça temkinliydi. Benli kasvetli bir tonla sordu. Evet, Orfeo ile ilgili ne öğrendik?
Ingro'ya kısa kesti. Uçak biletini internetten almamış. Bunu söylerken yüzündeki tek bir kas bile hareket etmemişti.
Hangi seyahat acentesinden aldığını buldunuz mu peki?
Cevap beklediğimiz bir yer var, her an gelebilir. Profesörün bilgisayarında parmak izlerine rastladınız mı?
Hayır doktor, tuşlar dahil olmak üzere bilgisayarın her yeri bir bezle dikkatle temizlenmiş.
Çok kötü diye düşündü Benli. Oysa bir defasında yıllar önce bir bilgisayarın üstünde parmak izi aramayı akıl ederek üstlerinin gözüne girmişti.
Peki ya ikinci telefon attı diye vrakladı.
Siz haklıymışsınız doktor, gerçekten de ikinci bir hattı var. Müfettişin bu dal kavukluğu bile Benli'nin ruh halini iyileştirmeye yetmedi.
Sakın bu hattın da dökümünü çoktan isteyecek kadar kurnaz olduğumuzu söyleme.
Yarın sabah elimizde olacak.
Benli homurtuyla karşılık verirken yeni bir sigara yaktı. Kısacası elimizde üstünde çalışılacak somut bir şey yok.
Aslında Orfeo ile ilgili birkaç bilgi edindik dedi Ingro'ya utangaç bir tavırla.
Peki bu bilgileri benim de öğrenmem mümkün mü? Kimseye anlatmayacağıma söz veriyorum.
Bıyıkları yukarı kalkan müfettiş not defterine bakarak anlatmaya başladı.
Sergio Cristalli, namı diğer benzersiz Orfeo, yalnız yaşıyor. Ebeveynleri San Giuliano Milanese'de iki kız kardeşinden biriyle birlikte yaşıyor. Diğer kız kardeşi ise evli ve Varese'nin köylerinden birinde oturuyor. Orfeo hukuk fakültesine kayıtlı ama 4 yılda sadece 2 sınav vermiş.
Tam bir örnek öğrenci desene.
Maddi açıdan oldukça iyi durumda. Oturduğu ev kendine ait. Kadastrodan öğrendiğime göre 2 yıl önce alınmış. Spor arabası var. Ses getirecek bir banka hesabı yok. Ama aylık para hareketleri benim 1 yıllık maaşıma eş.
Benli sert bir şekilde araya girdi. 8.000 avroluk bir nakit girişine rastlamadın mı?
Hayır doktor.
Başka bilgi var mı?
Ingro'ya cevap veremeden telefon çaldı ve Benli'nin işaretiyle o cevapladı.
Doktor Margas sizinle görüşmek üzere hatta bekliyor doktor.
Benli gözlerini havaya kaldırdı. Nihayet.
Ona toplantıda olduğunuzu söyleyebilirim.
Komiser bir el hareketi yaparak telefonu kendisine vermesini istedi.
Ameliyathaneden birkaç dakika önce çıktım. Beni aradığınızı ilettiler.
Margas'ın sesi oldukça yorgun geliyordu.
Hemen aradığınız için teşekkür ederim doktor. Sizi aramamın sebebi eski bir belge buldum. Daha doğrusu belgenin bir parçası. Kısa bir parça. Yaklaşık olarak dün akşam konuştuğumuz döneme ait.
Çok ilginç.
Evet, soruşturmamız için önem taşır olabilir ama metni anlamak çok zor. Bir bölümü sanırım o dönemin lehçesiyle yazılmış. Ayrıca geri kalan kısımları da bana pek bir şey ifade etmedi.
Belgeyi görebilir miyim? Tabii bu mümkünse.
Benli bir an düşündü. Böyle bir evrağın e-posta ya da faksla etrafta dolaşması uygun değildi.
Cosimo Petterini adlı bir hamal tarafından yazılmış. Doğru okuyorsam eğer. Valdebrain'de çalışıyormuş.
Durun size okuyayım dedi masanın üstündeki kağıdı ararken. Oldukça kısa bir metin.
Telaffuz zorluğuna rağmen komiser görevini kelimeleri düzgün bir şekilde söyleyerek tamamladı. Kısa bir sessizlikten sonra tekrar okuyayım mı diye sordu.
Gerek yok. Hepsini çok iyi anladım ve not aldım.
Yine bir sessizliğin ardından Margas lafa girdi.
Gerisi elinizde yok mu?
Şu an için hayır.
Margas tekrar konuşmaya başladığında sesi artık pek yorgun çıkmıyordu.
Valdi Bilenio Akademisi'ne dair bir bilginiz yoktur sanırım.
İlk defa duyuyorum.
Peki metinde geçen 2 San Gregorio'nun neye işaret ettiğini anladınız mı?
Benli sinirlenmeye başlıyordu.
Doktor, sizi tam da bunun için, yani anlamak için aradım. Keşke kendi başıma anlayabilseydim.
Akşamüstü Venedik kapısı bölgesindeki özel muayene hanemde birkaç randevum var. 19.30'a doğru Omboni sokağı ile Buenos Aires caddesinin köşesinde buluşalım. Hem biraz yürürüz hem de ben size elinizdeki belgeyi neden bu kadar ilginç bulduğumu açıklarım.
Benli öfke içinde telefonu kapatırken kendi kendine düşündü.
Orada da deşifre edilmesi zor bir belge. Bunu ilginç olarak nitelendiren Bogdan Akademisi ve San Gregoryalar ile gizemli bir hava yaratmaya çalışan bir uzman ve Profesör Valeriani'nin gerçekten bu yüzden mi öldürüldüğünü anlayabilmek üzere belgenin ikinci kısmını görmeyi sabırsızlıkla bekleyen bir komiser vardı. Evet, gerçekten de öfkelenmişti. Val di Blanio Akademisi'ne dair bir bilginiz yoktur sanırım. Güzel. Demek ki o buluşmaya hazırlıklı gitmek için elinden geleni yapacaktı. Ne de olsa o bir polisti. Ama artık Orfeo konusuna geri dönmek gerekiyordu. Evet, Kristalli hakkında başka bilgi var mı diye sordu sertçe. Ruh halinin barometresi düzelmiş görünmüyordu. Ingroia sinirine teslim olmayarak konuşması hiç bölünmemiş gibi anlatmaya devam etti. Yaşadığı bölgede birçok kişiyle konuştuk, gizlilik içinde elbette. Orfeo ile ilgili ne söylediler? Onun Orfeo yönünden haberleri bile yok. Sergio Cristalli iyi bir genç olarak görülüyor. Eğitimli, ölçülü, şanslı. Herkes onun maddi sorunlar yaşamadığını hemen fark etmiş. Kendisini hem okuyup hem çalışan biri olarak tanıtmış. Çok detay vermeden Comasco'daki aile şirketinde çalıştığını söylemiş. Cinsel yaşamıyla ilgili bir fısıltı? Yok, ama görünen o ki Cristalli'nin Peschiera Borromeo'da dostu ya da onu yakından tanıyan biri yok. Başka bir şey var mı?
Yok.
Tamam İmroya diyerek konuyu kapattı Benli. Sesi öncekinden daha sert çıkmıştı. Gidebilirsin. Müfettiş oradayken yapamazdı ama dışarı çıkar çıkmaz bıyıkları komiser Benli'yi cehennemin dibine gönderdi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 159.